Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 19. ayrım. Leman orta kattaki cumbalı odanın kapalı kapısının ardında amcasıyla babasının sesini duyunca kapıyı tıkırdattı. Saraylı hanım tarafından çocuk yaşından beri odalara kapıyı vurmadan girmemesi için öylesine tembihlenmişti ki girin sözünü duyana kadar kapı önünde bekledi. Ne tuhaf! Babası ve dayısı içerideydiler. Sesleri geliyordu ama ona bir türlü gir demiyorlardı nedense. Sonunda dayanamadı, kapıyı aralayıp baktı. Dayı yeğen sedirde karşılıklı oturmuş, kapıyı duyamayacak derecede derin bir sohbete dalmışlardı. Kız içeri girince babasına doğru koştu. "Bey babacığım, günlerdir Suat'la birlikte hazırlanmaktayız. O bana kemanıyla refakat edecek. Size akşam yemeğinden sonra bir konser vereceğiz," dedi heyecan içinde. "Akşam yemeğinden sonra evde olmayacağım güzel kızım. Ama bey babacığım, bana demiştiniz ki, bana Suat'ı çalıştırmadığım için darılmıştınız ya, ben de sitemlerinizin üzerine günlerden beri bu gece Ahmet Reşit Bey'in konağına gideceğim. Birlikte hazırlamamız lazım gelen evrak var. Başka zaman dinlerim artık." "Ama bey babacığım, biz kaç gündür hazırlanıyoruz?" "Leman Hanım, konserinizi başka gün icra edersiniz. Şimdi çıkın ve kapıyı da arkanızdan kapatın lütfen." Aylardır genç kızlıkla çocukluk arasında değişik anların ilham ettiği haleti ruhiyeye göre sürekli gidip gelen Leman, azarlanınca tıpkı küçük bir çocuk gibi dudağını bükerek başı eğik çıktı odadan. "Gücendirdiniz kızı dayıcığım," dedi Kemal. "Bu evin 7'den 70'e bütün kadınları memleketin içinde bulunduğu durumun farkında değil," dedi Ahmet Reşat. "Konserin sırası mı şimdi?" "Çocuk ne bilsin dayı?" "Haklısın. Asabım son birkaç gündür çok bozuk Kemal. Hayrola? Ne ümitler bağlayarak teşkil ettiğimiz Kuvayi İnzibatiye'yi lav etme kararı aldık. Bu akşam Reşit Bey'in evinde Cemal Paşa da gelecek, bu hususta çalışacağız. Zaten ne lüzumu vardı Kuvayi Milliye dururken bir yeni teşkilat meydana getirmenin?" "Vardı bir lüzumu. Benim aklım hiç ermemişti bu lüzuma. Dışarıdan gazel okumak kolaydır Kemal Efendi. İşgalciler Kuvayi Milliye'nin üzerine gitmemiz ve onları yok etmemiz için hükümetimize bir muhtıra vermişlerdi, hatırladın mı?" "Hatırlamaz olur muyum? Sizler de hemen kabul buyurdunuzdu. Muhtırayı reddedersek hükümetimizi feshetme ihtimalleri vardı. Biz buna mani olmak için isteklerini kabul ettik. Ama ne iyi ettiniz. Böylece güya asileri ama esas da vatanı kurtarmaya çalışan insanları ezmeyi, bastırmayı kabul etmiş oldunuz. Neden ettik düşündün mü hiç? İşgalciler bizim silahlı müfrezimiz olmadığı için kendilerine rücu etmemizi ve bizim elimizde silah yok beyler, isyan edenlerle başa çıkamayız. Buyurun bu işi siz yapın dememizi beklediler. Keşke deseydiniz dayı. Kuvayi Milliye'yi yok etme kararının vebali sizlerin sırtınıza kalmazdı. Ah Kemal, anlamıyor musun? Bu bir tuzaktı. Muhtırayı kabul etmesek hükümeti dağıtırlardı. Silahlı müfrezimiz yok dediğimiz takdirde bu vazifeyi İzmit'te Alesta bekleyen 100.000 kişilik Yunan ordusuna verirlerdi. Devlet idare etmek incelik ister oğlum. Devlet adamı her attığı adımın 10 adım ötesini görebilmelidir. Bizler de bu hain tuzağa düşmemek için alelacele bu teşkilatı kurduk ki Kuvayi Milliye'yi bastırıyormuş gibi yapalım ve millicilere güçlenmeleri için zaman kazandıralım. Sırası geldiği zaman da bu silahlı teşkilatımızı Anadolu'yu işgal etmiş Yunan'a karşı kullanalım. Kemal hayretle dayısının yüzüne baktı. Ahmet Reşat padişaha körü körüne bağlı bir adam değil de bir vatansever miydi? Eğer öyleyse neden tanıyamamıştı dayısını bunca yıldır burnunun dibinde yaşadığı halde? "Madem öyle şimdi niye lav ediyorsunuz bu teşkilatı?" diye sordu. "Evdeki hesap çarşıya uymadı maalesef Kemal. Ehil devlet adamları değilmişiz ki faka bastık. Biz hükümetin başına ve Harbiye Nazırlığına başkalarını düşünmüştük. Lakin damat Ferit atmaca gibi beklermiş, türlü manevralarla her iki makamı da padişahı ikna ederek o kaptı. Ferit'in fırsatçılığı inanılır gibi değil. Sultanın kız kardeşiyle evli olduğu için saraydan çıkmıyor. Haliyle Zat-ı Şahane'nin itimat ettiği yegane kişi haline geldi. Böylece millicilere ölüm fermanı çıkarttırmaya da muvaffak oldu. Onunla da kalmadı. Kuvayi İnzibatiye'yi bizim hayal ettiğimiz istikamette değil, tam tersine millicileri ezmek için kullanmaya başladı. İlahi dayıcığım, damat Ferid'in tam bir İttihatçı düşmanı olduğunu bilmiyor muydunuz? Millicileri de İttihatçılarla bir tutuyor. O kadar dar görüşlü bir zat ki burnunun ucunu görmekten aciz. Bir musibet daha zuhur etti bu arada. İnzibat alayları İzmit üzerinden Anadolu'ya gönderilmişti. Oraya vardıklarında bu kuvvetlere İzmit'te bekleyen Çerkezler el koymaya kalkışmış. Meğer onların da gönlünde bir Çerkez devleti kurmak yatarmış. Anlayacağın önüne gelen Osmanlı'ya ihanet etmekte Kemal. Evet, olanları ben de duydum. Bakıyorum istihbaratın pek kuvvetli. Doğrudur. O halde damat Ferit'in Osmanlı'nın encamını tayin etmek üzere bir Paris seyahatine hazırlandığını da duymuşsundur. Kemal cevap vermedi. İşte biz bir ucubeye dönüşen bu teşkilatı kendi ellerimizle nasıl var eylediysek, hazır Ferit burada değilken yine kendi ellerimizle yok edeceğiz. Ahmet Reşit Bey ve Cemal Paşa ile bunun hazırlığını yapmaktayız. Ellerindeki silahları alabilecek misiniz acaba? O silahları millicilere nakledebilmek harika olurdu. Hele önce teşkilatı davet edelim, sıra silahlara da gelir. İşiniz çok zor dayıcığım, dedi Kemal. Halinizi gördükçe ev mahpusluğuma şükredesim geliyor. Sizin yerinizde olmayı hiç istemezdim. İstifa etmeyi çok düşündüm. Lakin kendimi bildim bileli ekmeğini yediğim, ikbalini gördüğüm devleti şimdi dara düştüğünde batan gemiyi terk eden fareler gibi terk etmeyi kendime yakıştıramıyorum. Çaresiz göğüsleyeceğiz başımıza gelecekleri. Allah kolaylık versin, dedi Kemal. Vermiyor vallahi. Bizim hükümetin içinde iki ayrı fikriyat yokmuş gibi bir hükümet de Ankara'da icraat yapıyor. Çinlilerin bir lafı vardır. İki efendisi olan köpek açlıktan ölür derler. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ahmet Reşat kalktı yerinden. Reşit Bey'i bekletmeyeyim. Yavaş yavaş yola düzülsem iyi olur, dedi. Ismarladığım araba gelmiştir çoktan. Kemal'in içinden kendi endişelerini de omuzlarına yüklediği cefakar dayısının boynuna sımsıkı sarılmak geçiyordu ama tezahürattan hoşlanmadığını bildiği için tuttu kendini. Tam kapıdan çıkmışken geri döndü Ahmet Reşat. Şey diyecektim Kemal, şu Leman'ın piyanosu. Kalbini kırdım yavrumun. Bu akşam kızlar konseri benim yerime sana dinletseler olur mu, diye sordu. Tahammül gösterebilir misin Suat'ın kemanına? Ben sizin yerinizi tutabilir miyim hiç? Onlar size göstermek istiyorlardı marifetlerini. Belki yarın akşam dinlersiniz. Sakın öyle bir ümit verme kızlara. Benim yüzümü bu önümüzdeki günlerde pek göremeyeceksiniz, dedi Ahmet Reşat. Behice, zaten ne vakit görüyoruz ki yüzünüzü, diye mızıldanarak kapıda belirdi. Araba istemişsiniz Reşat Bey, lakin bulamamış Hüsnü Efendi. Ben size vaktiyle demiştim bir kupa edinelim diye ama dinlemediniz. Yürüyün bakalım şimdi Reşit Bey'in evine kadar. Eh, yürüyelim de hanımımızın lafını dinlememenin cezasını çekelim, dedi Reşat Bey. Allah'tan mevsim müsait, havalar pek latif. Dayısıyla yengesi çıkınca oturduğu sedirde ellerini başının altına koyup uzandı genç adam. Yorgun hissediyordu kendini. Bu yorgunluk beklediği haberin bir türlü gelmemesinden kaynaklanıyordu. Odasında oturup tercüme yapmanın ve mehpareyle sevişmenin dışında hayata karışamamaktan iyice usanmıştı. Yarı açık pencereden deniz kokan bir yel esti içeri. Kemal bu kokuyu özlemle ciğerlerine çekti, ağır ağır kararmakta olan gökyüzüne baktı. Pencerenin önündeki manolyanın beyaz çiçekleri kısa ömürlerini doldurmuş, yemyeşil diri yapraklarla kaplanmıştı ağaç. Anlaşılan bahar bu senede kaç yıldır yaptığı gibi gönüllere uğramadan, kimsenin kanını tutuşturmadan sessiz sadasız geçip gidecekti İstanbul'dan. Gönenmek, sevinmek, coşmak için bir başka baharı beklemek zorundaydı şehir. Aziz kardeşim Kemal, Bu mektubu FS'nin yazı odasında aceleyle yazıyorum. FS'den beni beklediği haberini alır almaz hemen ziyaretine gittim. Beni her zamanki nezaketiyle karşıladı. Uzun uzun malum mevzuları konuştuk. Ona sizin merak ettiğiniz hususu sordum. 2 gün sonra kuzeninin seneyi devriyesini tezit vesilesiyle çay saatinde malum kişiyle bir araya geleceklerini, huzurdayken bir yolunu bulup bu mevzuya temas edeceğini ve edineceği malumatı bana bir mektupla bildireceğini söyledi. Vapurların ne zaman sefere çıkacağı hala belli değildi. Validen beni merak ediyor ve pek üzülüyor, biliyorsunuz. F.S. beni hususi kayı ile İsküdar'a yollatmak lütfunda bulunduğu için sizlerle vedalaşamadan az sonra karşı tarafa geçeceğim. Saraylı hanımefendi ile Beyici hanımefendilere de ayrıca birer teşekkür ve veda mektubu yollayacağım. Beklediğimiz malumatı alır almaz yine Hakkı Efendi ile size ulaştıracağım. Bana ailece gösterdiğiniz samimi misafirperverliğe pek çok teşekkür ederim. Leman ve Suat Küçük Hanımların gözlerinden öperim. Hemşireniz Azra Ziya. Kemal mektubu katlayıp ceketinin cebine koydu. Azra'nın ikinci mektubu gelene kadar en az bir hafta daha beklemesi gerekecekti. İstediği malumatı alabilmişse dayısını ikna yoluna gidecekti. Kendine canla başla bakan ailesinden bir hırsız gibi kaçarak ve onu defalarca bağışlamış olan dayısıyla arasındaki köprülerini yıkarak ayrılmak istemiyordu evinden. Veda etmeden gidecek olursa bir daha geri dönemeyeceğini de biliyordu. Ama eğer dayısını kendi safına çekebilirse, en azından haklı olduğuna ikna edebilirse, evden ayrılırken sevdikleriyle rahatça vedalaşabilirdi. Onlara sımsıkı sarılır, kokularını içine çekerdi, hayır dualarını alırdı. Odasının içinde yaralı bir aslan gibi bir aşağı bir yukarı yürürken, büyük annesini, kızları, yengesini, dayısını içi burkularak düşündü ve mehpareyi. Mehpareyi bir daha görememek, ona sarılamamak, pürüzsüz tenini öpememek. Boğazına bir yumru yerleşti. Sonra merdivende yukarı çıkan ayak seslerini duydu. Mehpare'nin adımlarına benzemiyordu. Sert erkek adımlarıydı bunlar. Dayısı sabah erkenden gittiğine göre kim geliyordu yukarıya peki? Hüsnü Efendi'nin asla adeti değildi evin içinde dolanmak. Başucunda duran pirinç şamdanı eline aldı, oda kapısının arkasına geçti, bekledi. Tık tık vuruldu kapı. Kimsin? Mahir. Rahat bir nefes aldı. Açtı kapıyı. Hayrola Mahir dedi. Bir şey mi oldu? Saraylı Hanım doğru yukarı çıkmamı söyledi de ben de geldim işte. Seni beklemediğim için korktum biraz. Bu kata kadınlardan başka kimse çıkmaz da. Yengenin tahlil neticesini bir an önce bildireyim diye gelmiştim. Saraylı Hanım kapıda karşıma çıkınca seni görmeye geldiğimi söyledim. O yolladı beni yukarı. Tahlil ne çıktı? Müsaade edersen bunu önce yengene bildireyim. Kemal dışarı çıkıp karşı odanın kapısını tıklattı. Açılmayınca aşağı kata mehpareye seslendi. Mahir Bey ile sana ayran çırpıyor, birazdan getirir diye yanıt geldi Saraylı Hanım'dan. Azra'dan bir mektup aldım Mahir dedi Kemal. Fehime Sultan tam da bugün padişahı görecekmiş. Ağzını arayacak. Bence açıkça soracaktır. İngiliz taraftarı olduğunu saklamıyor ki Vahdettin. Niye sormasın, öyle değil mi? Şeyh Said'in herkesin parasızlıktan imanının gevrediği şu günlerde israf içinde yaşadığını biliyorsun değil mi? Parayı Said'e mi veriyor İngilizler? Ona da ayrıca veriyorlardır eminim. Said'in teşkilatının yanı sıra başka İngiliz yanlısı teşkilatlar da var. Hürriyet ve İtilaf Partililer paranın tamamının Said'in elinde olmasından hoşlanmazlar. İngilizler de yandaşlarını kızdırmak istemezler herhalde. Paranın bir kısmını gerekli yerlere dağıtması için mutlaka padişaha veriyorlardır. Dua et de öyle olsun. Ayranları getiren mehpareye Kemal yengesini yukarı çağırmasını söyledi. Mehpare koşarak Beyce'nin odasına indi. Az sonra birlikte döndüler. Gel mehpare, biz senin odana geçelim. Yengemle doktor baş başa konuşsunlar dedi Kemal. Onlar çıkınca Kemal'in yatağının ucuna ilişen ve kucağında kavuşturduğu elleri titreyerek bekleyen Behice'ye "Gözünüz aydın efendim," dedi Mahir. "Geçirdiğiniz baygınlık için başka sebepler aramamıza lüzum kalmadı. Hamilesiniz." "Ah, yapmayın. Sevinmediniz mi yoksa? Hep bir erkek çocuk beklediğinizi biliyorum. İnşallah bu o çocuktur." Önüne baktı Behice. Hiç sevinmiş bir hali yoktu. Leman kocaman bir kız oldu. Neredeyse gelinlik çağına geliyor. Ona söylerken mahcubiyet duyacağım. "Ama siz hala çok gençsiniz hanımefendi. Harp içindeyiz. Bin bir türlü sıkıntımız var. Zamansız oldu bu çocuk. Erkek olacağı da hiç malum değil. Şart da değil. Allah sıhhatli, hayırlı evlat versin. Amin. Bana bir tarih verebilirseniz ne zaman doğacağını hesaplar söylerim size. Size başka zahmet vermeyeyim doktor. Ebe Hanım'la görüşürüm artık. Nasıl isterseniz," dedi Mahir. "Müsaadenizle ben çıkayım." "Beyci hanımefendi, buyurun. Şimdi bana sorarlarsa ne diyeyim? Kemal, Saraylı Hanım filan sorarlarsa. Bana birkaç gün zaman tanıyın. Reşat Bey'e haberi ilk ben vereyim. Sonra diğerlerini de söyleriz. O halde ben henüz hiçbir şey bilmiyorum efendim. Tahlil neticesini henüz almadım." "Teşekkür ederim doktor." Behice çıktı. Mahir hamilelik haberine sevinememiş mahzun kadının arkasından baka kaldı. İşgal altında bir şehirde ne nazırlık ikbaline erişmiş bir koca ne yeni bir bebeğin müjdesi bir kadını mutlu etmeye yetmiyordu. Baharın ergovanlarında, sümbüllerinde dahi hazin bir hava vardı. Genç, ihtiyar, hatta çocuk, herkesin ve her şeyin üzerine hüzünden örülmüş eflatun bir tül atılmış gibiydi. Mahir odada biraz daha bekledi. Acelesi vardı. Kemal geri gelmeyince çıktı odadan, merdivenleri inmeye başladı. Aşağıdan piyano sesi geliyordu. Orta kattaki sofada Leman piyano çalmaktaydı. Merdivenlerdeki ayak seslerini duyunca başını kaldırdı, gülümsedi. Kumral saçları dalga dalga omuzlarına dökülmüştü. Başı açıktı. Pencereden vuran ışıkta saçlarında kızıl ışıltılar, iri yeşil gözlerinin içinde bal rengi noktalar gördü Mahir. Ne zaman büyümüştü bu kız? Ne zaman bu kadar güzelleşmişti? "Nasılsınız Leman Hanım?" diye sordu. Hanımı zorlayarak. Selanik'teyken dizlerinde hoplattığı küçük kıza hanım diye hitap etmek kolay değildi. Ama bir çocuğa da hiç benzemiyordu artık Leman. "İyiyim doktor. Siz nasılsınız? Kemal amcamı muayeneye mi geldiniz?" "Evet, ama onun muayeneye pek ihtiyacı kalmadı. Amcanız iyileşti küçük hanım." "Ne iyi. Mehpare abla yine bize kalır." "Mehpare ablanızı pek mi seviyorsunuz?" "Evet, iyi anlaşırız onunla." "Çalmaya devam edin Leman Hanım. Pek güzel çalıyorsunuz. Bu parçayı bana Azra ablam öğretti geçen hafta. Tanıyorsunuz Azra Hanım'ı değil mi?" "Tanıyorum. O da güzel çalıyor." "Uzun zamandır dinlemedim." "Yazık," dedi Leman. "O benden daha iyi çalıyor elbette." "O yıllardır çalıyor. Siz de onun yaşına gelince kim bilir ne kadar ilerlemiş olacaksınız. Siz henüz çok gençsiniz, çocuksunuz." "Nenem sakın duymasın bana çocuk dediğinizi. O beni evlendirmeye kalkıyor." "Daha neler. Pederiniz asla müsaade etmez. Kaç yaşında oldunuz siz?" "15'imin içindeyim. Birkaç ay sonra 16 olacağım." "Büyümüşsünüz Leman. Ben fark etmeden büyümüş ve çok güzel bir genç kız olmuşsunuz," dedi Mahir. "Ben şimdi müsaadenizi isteyeyim. Bir gün sırf piyanonuzu dinlemek için geleceğim. Önceden haber verirseniz Azra ablamla size düet yaparız." Mahir taşlığa indi, kavuklukta duran kalpağını aldı, meslerini giydi, portmantoya astığı pelerini omzuna attı, çıktı kapıdan. Başını çevirip konağın orta kat penceresine bakmamak için gayret sarf etti. Baksaydı tül perdenin gerisinde gidişini seyreden Leman'ın kumral saçlı güzel başını görecekti. Mehpare ateşli ama kısa bir öpüşme faslından sonra Kemal'in alelacele kendi odasına geçerken Giymeyi unuttu, yere düşmüş ceketini kaldırdı, silkeledi, yatağın üzerine yaydı. İnce parmaklarıyla ceketin yakasını, kollarını okşayarak, severek düzeltti. Azra konağa geldiğinden beri ne odasına gelen ne de onu kendi odasına çağıran Kemal'i çok özlemişti. Azra'nın konakta kaldığı günlerde ev halkı uyumak üzere odalarına çekildikten sonra Kemal'in odasında bir hareket olursa duyabilmek için kulak kesilmişti gecelerce. Hatta ayak seslerini kaçırmamak için kapısını aralık bırakmıştı. Hiçbir gece ne Kemal çıkmıştı odasından ne de Azra o odaya girmişti. Böyle olduğuna adı gibi emindi mehpare. Ama Azra evlerinde misafir olduğu sürece Kemal mehpareyi neredeyse görmezden gelmişti. Bu sabah da Doktor Mahir yengesini muayene ederken beklemek için onun odasına geldiğinde onu sadece öpmekle yetinmişti. Mehpare beni özlemediniz mi diye usulca sormuştu içi titreyerek. Özlemez olur muyum? Ama yengemle Mahir benim odadalar. Her an buraya gelebilirler. Benim odama mı? Yapmayın Allah aşkınıza demişti gözyaşlarını zor tutarak. O Kemal ki kimlerin gelmesini göze alarak defalarca sabahlamıştı onunla. Anlıyordu, heyecanı bitmişti. Alevi sönmüştü aşkının. Gönlü geçmişti ondan. Arzusu bir saman alevi gibi parlamış, mehpareyi elde ettikten, alacağını aldıktan sonra sevdayı başka güzellerde aramak üzere yoluna devam etmişti. 19. ayrımın sonu. Sayfa 176. Devamı 20. ayrımda.